Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan Sahabeden Hatıralar başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Hazreti Aişe validemiz bir seher vakti bir şey dikiyordu. İğnesini kaybetti. Kandil de sönüverdi. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi ve ev onun nuruyla aydınlanıverdi. Hazreti Aişe de iğnesini buldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzü, yüzlerin en güzeli ve en nuranisiydi. Ayet-i Kerime'de buyrulur: "Seni Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik." Kur'an-ı Kerim'de sirac, kandil kelimesi, gündüzleri dünyanın en kuytu yerlerini bile aydınlatan güneşi tarif için kullanılmıştır. Münir, nurlandıran sıfatı ise gecenin karanlığında mehtap güzelliğiyle arza latif bir ışık veren kamerin halini beyan eder. Peygamberimiz için iki kelime birleştirilerek siracen münira şeklinde ifade buyurulmuştur ki, Cenab-ı Hakk'ın insandaki sanat harikası olan Fahri Kainat Efendimizin hem gecemizi hem gündüzümüzü en mükemmel şekilde ihya ve tenvir ettiğini ne güzel bildirmektedir. O nuru Hazreti Aişe'den başka sahabiler de tarif etmeye çalıştılar. Medine'de yaşayan Yahudi alimlerinden Abdullah İbni Selam, şehirlerine hicret eden Peygamber Efendimiz'i merak edip görmek istemiş, veç-i mübareklerine bakınca da hayran bir şekilde "Bu yüz yalan söylemez" diyerek Müslüman olmuştu. Haris bin Amr radıyallahu anh şöyle anlatır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da veya Arafat'tayken yanına vardım. İnsanlar etrafını sarmışlardı. O esnada Bedeviler geliyor ve Efendimizin mübarek yüzünü görünce "Bu mübarek bir yüzdür" demekten kendilerini alamıyorlardı. Cabir bin Semüre radıyallahu anh şöyle anlatır: Mehtaplı bir gecede Resulullah Efendimiz'i gördüm. Hangisinin daha güzel olduğunu anlamak için bir onun yüzüne bir de aya baktım. Yemin ederim ki bence onun mübarek yüzü aydan daha güzeldi. Demek ki insanın sireti suretini akseder. Yani kişinin iç dünyası ve kalbi alemi simasında seyredilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzündeki muhteşem nuraniyet, onun gönül alemindeki berraklığın bir ifadesidir. Evliyaullah'ın, Hakk'a dost olabilenlerin vasıflarından biri de yüzlerine bakıldığında Allah'ı hatırlatmasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hak dostlarının zirvesidir. Fuzuli ne güzel söylemiştir: Suya virsün baban gülzarı rahmet çekmesün, bir gül açılmaz yüzün tek virse bin gülzare su. Bahçıvan gül bahçesini sulamak için zahmet çekmesin, zira bin tane gül bahçesi sulasa senin yüzün gibi bir gül açılmaz. Resulullah Efendimiz buyurur: Kişi sevdiğiyle beraberdir. Salih ve saliha kullar, Fahri Kainat Efendimizin haliyle hallendikleri için onların da simalarına ömürleri boyunca ve bilhassa yaşlandıkları zaman güzel bir nur akseder. Ayet-i Kerime'de Resulullah Efendimiz'e benzeyebilenlerin nişanesi olarak onların simalarında secde alameti vardır buyurmaktadır. Hazreti Aişe, Peygamberimizin nuruyla iğnesini bulunca, "Ya Resulallah, yüzünüz ne kadar da nurlu ve aydınlık" dedi. Allah Resulü, "Kıyamet günü beni göremeyen kimseye yazıklar olsun" buyurdu. Hazreti Aişe, "O gün sizi kim göremez" diye sordu. Resulullah, "Cimri" buyurdu. Hazreti Aişe, "Cimri kimdir" diye sordu. Efendimiz, ismimi duyduğunda bana selavat getirmeyen buyurdu. Şair Kemal Edip ondan bu uzak düşmenin hüsranını şöyle ifade eder. İltifatından uzak düşmesi eyvah eyvah, iki dünyada yeter gafile hüsran olarak. Bari kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olmak, meccanen yani hiçbir bedel ödemeden nail olduğumuz en büyük nimetlerden biridir. İman nimetiyle beraber bu muazzam nimetin şükrünü eda etmemiz gerekir. Bunun şükrü ise Efendimiz'i çok sevmek, bunun için de onu tanımak, onun bize getirdiği hayat düsturlarını öğrenmek, onun sünnetine gölgenin gövdeyi olan sadakati gibi tam bir teslimiyetle ittiba etmek, onun ahlakıyla ahlaklanmak, o muazzam ahlakın hiç değilse eşiğinden nasip almak, onun mübarek ismi zikredildiğinde mutlaka salatu selam getirmek, onun emanetleri olan Kur'an ve sünnete hizmet içinde bir ömür sürmektir. Ayet-i kerimelerde Efendimizin ne büyük bir nimet olduğu ve ona ittibaın ehemmiyeti şöyle bildirilmiştir. Andolsun ki içlerinden bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Resulüm, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Sahabe-i kiram bu ittiba emrine harfiyen uydular. Ezvacı Tahirat'tan yani Efendimizin mübarek zevcelerinden Ümmü Habibe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim her gün farzlar haricinde 12 rekat nafile kılarsa, Allah onun için cennette mutlaka bir ev inşa eder buyurmuştu. Bu müjdeyi Allah Resulü'nden işittiğim günden beri bu namazları hiç terk etmedim. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında rüya görenler ona anlatırlardı. Ben de bir rüya görmeyi ve onu Peygamber Efendimiz'e anlatmayı çok istiyordum. O zaman bekar bir kimseydim ve mescitte uyurdum. Bir defasında rüyamda iki melek beni cehenneme götürdüler. Baktım ki o kuyu duvarı gibi örülmüş olup kuyununki gibi iki boynuzu vardı. Bir de ne göreyim? Orada kendilerini tanıdığım insanlar var. Cehennemden Allah'a sığınırım, cehennemden Allah'a sığınırım diye haykırdım. O esnada yanımdaki iki meleğe bir melek daha katıldı ve bana şöyle dedi. Sen korkutulmayacaksın. Ben bu rüyayı ablam Hafsa'ya anlattım. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Rüyayı dinleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Abdullah ne güzel, ne iyi bir adamdır. Bir de geceleyin namaz kılmış olsaydı. Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim der ki, o günden sonra babam Abdullah gecenin ancak az bir kısmında uyurdu. Sahabe-i kiram sadece namaz ve zikrullah gibi ibadetlerde değil, hayatlarının her safhasında Efendimizin mübarek sünnetini ve yüce ahlakını, karda yürüyen bir kimsenin ayak izlerini takip edercesine bir hassasiyetle takip ediyorlardı. Medine-i Münevvere'ye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Muarres isminde bir yer vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sefer dönüşlerinde orada bir müddet istirahat eder, sonra Medine-i Münevvere'ye doğru yola çıkardı. Hazreti Ömer'le Hazreti Osman da Efendimizin sünnet-i seniyyesine uyarak Mekke'den Medine'ye dönerken orada konaklar, biraz istirahat ederlerdi. Medine-i Münevvere'ye girmek istedikleri zamanda herkes terkisine bir köle alır ve bu şekilde şehre girerdi. Bu hadiseyi nakleden ravi, bunu tevazu sebebiyle mi yapıyorlardı diye sorunca İmam Malik, evet, bir de yaya yürüyenleri hayvanlarına bindirmek ve böylece bir takım krallar gibi olmamak için dedi. Zira ayette buyrulur, İbadurrahman, rahmetin tecelli ettiği sadık kullar yeryüzünde mütevazı olarak dolaşırlar. İslamiyet'ten önce cahiliye devrinde toplumda bir nevi kast sistemi hakimdi. Köleler, fakirler ve yetimler insan yerine konmazlardı. Peygamberimiz bu telakkiyi yıkmak için üstünlük takvadadır şuurunu idrak ettirdi. Köleleri azat etmeyi, hizmetkarlığa devam edenlere insanca muamele etmeyi, yediğinden yedirip giydiğinden giydirmeyi, zor bir iş verildiğinde yardımcı olmayı talim buyurdu. Sadece kölelere değil, fukaraya, yoksullara, dul ve yetimlere de daima yardım etmeyi, infakta bulunmayı, bütün imkanları onlarla paylaşmayı, hatta onları kendine tercih etmeyi bu müstesna faziletleri aşıladı, terviç etti. Günümüzde ise bütün beşeri sistemler, liberalizm, kapitalizm ve benzerleri bırakınız yapsın, bırakınız geçsin prensibiyle nice haramlara ve zulümlere revaç vermiştir. Halbuki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar tamamen adalet ve merhamet dairesinde insan yetiştirdi. Nitekim bu cihanda sahabe oldukları gibi ahirette de o Sirac-ı Münir'le beraberliği arzu eden ashab-ı kiram, Hazreti Peygamber'e bütün talimatlarında derhal ittiba etti ve her biri insanlık semasının yıldızları haline geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer radıyallahu anha, ganimetlerin beşte birinden bir cariye vermişti. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz bütün esirleri azat edince Ömer bin Hattab onların seslerini işitti. Resulullah bizi azat etti diyorlardı. Hazreti Ömer dışarıdan gelen bu sesler nedir diye sordu. Yanındakiler Resulullah bütün esirleri azat etti dediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh oğluna Abdullah git Efendimizin bana verdiği o cariyeyi azat et dedi. Yine Hazreti Ömer, Ebu Ümeyye diye künyelenen bir kölesiyle mükatebe yapmıştı. Yani kendini hürriyete kavuşturacak parayı kazanıp taksit taksit getirecekti. Köle vakti gelince ilk taksidini getirdi. Ömer radıyallahu anh, ey Ebu Ümeyye, git bu parayla hürriyet bedelini kazan buyurdu. Ey müminlerin emiri, son taksidi ödeyince serbest bıraksaydınız dediler. Ömer radıyallahu anh şöyle cevap verdi. O vakte ulaşamam diye korkuyorum. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ellerinizin altında bulunanlardan, köleler ve cariyelerden, mukatebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır, kabiliyet ve güvenilirlik görüyorsanız hemen mukatebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pek çok seferde kendi hissesine düşen bütün köleleri azat etti. Bunu gören ashab-ı kiram da aynı şekilde davrandılar. Peygamberimiz rahmet peygamberiydi. Ümmetinin dünyada da ahirette de felah ve saadetini büyük bir merhametle arzu ediyordu. Ümmetini doyurmak iştiyakı ona kendi açlığını unutturuyordu. Bir başka ifadeyle o sallallahu aleyhi ve sellem muhtacı doyurmakla doyuyordu. İrşad bekleyenleri irşad etmekle huzur buluyordu. Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman sabahtan kalan yiyecekleri akşam için, akşamdan kalanları da sabah için saklamadı. Bir elbiseden iki adet edinmedi. Ne iki gömleği, ne iki ridası, ne iki izarı, ne de iki çift ayakkabısı oldu. Evdeyken boş durduğu da hiç görülmemiştir. Ya bir yoksulun ayakkabısını tamir ederdi veya bir kimsesizin elbisesini dikerdi. Tabi'in fakihlerinden Mesruk rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Hazreti Ayşe validemizi ziyaret ettim. Bana yemek ikram ettirdi ve bir yemekten doyduğum zaman içimden ağlamak gelir ve kendimi tutamam dedi. Ben de neden diye sordum. Şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyadan ayrılıp gittiği anı hatırlarım. Vallahi o et ve ekmekten günde iki defa karnını doyurmamıştı. Bunun sebebi yokluk değildi. Bilhassa Hayber'in fethinden sonra Medine'ye bolluk geldi. Hane-i saadete hediyeler ve ganimetler gelirdi. Lakin Peygamberimiz ve ailesi derhal infak ediyorlardı. Başkalarını kendilerine tercih etme faziletini, yani isarı yaşıyorlardı. Muhatabın hem maddi hem manevi ihtiyacını görme ve giderme heyecanını şu kıssada görmekteyiz. Bir sahil Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya gelerek bir şeyler istedi. Abdullah radıyallahu anh ona Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyor musun diye sordu. Sahil evet dedi. Peki Ramazan orucunu tutuyor musun? Evet. Bunun üzerine Abdullah sen bir şey istedin. İsteyenin hakkı vardır. Sana yardım etmek de bizim boynumuza borçtur diyerek adama bir elbise verdi. Daha sonra da şu hadisi şerifi rivayet etti. Herhangi bir Müslüman diğer Müslümana bir elbise giydirirse, kardeşinin sırtında o elbiseden bir parça bulunduğu müddetçe veren kimse Allah'ın himayesinde olur. Sahabenin cömertliği ve ikramı hususunda çok sayıda kıssalar bize intikal etmiştir. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Abdullah bin Cafer, hac için Medine-i Münevvere'den yola çıkmışlardı. Yolda eşyalarını kaybettiler, aç ve susuz kaldılar. Çölde bir çadır görüp yanına yaklaştılar. Çadırda sadece yaşlı bir kadıncağız vardı. Kadına içecek bir şey olup olmadığını sordular. Kadın, ''Bir koyunum var, sütünü sağıp için.'' dedi. Sütü sağıp içtikten sonra aç olduklarını, yiyecek bir şey olup olmadığını sordular. Kadın, ''Bu koyundan başka bir şeyimiz yok, kesin de size pişireyim.'' dedi. Koyunu kesip yediler. Oradan ayrılacakları sırada, ''Biz Kureyş kabilesindeniz, hacca gidiyoruz. Sağ salim Medine'ye dönersek bizi bulmayı ihmal etme.'' ''Yaptığın iyiliğin karşılığını vermek isteriz.'' dediler. Akşam kadının kocası eve gelip durumu öğrenince karısına kızarak ''Bilmediğin kimselere koyunu nasıl yedirdin? Kureyş'ten birkaç kişi diyorsun. Bu şekilde onları nasıl bulabiliriz?'' diye söylendi. Bu aile bir zaman sonra Medine'ye göç etmek durumunda kaldı. Etraftan tezek toplayıp satarak geçimlerini temin ediyorlardı. Bir gün Medine sokaklarından geçerken Hazreti Hasan'ın evine tesadüf ettiler. Kapının önünde oturmakta olan Hasan radıyallahu anh kadını tanımış fakat kadın kendisini tanıyamamıştı. Hazreti Hasan hemen yanlarına yaklaşıp yaptıkları iyiliklerini hatırlatarak kadına pek çok altın ve koyun vererek Hazreti Hüseyin'e gönderdi. O da aynı şekilde hediyelerle ikramda bulunduktan sonra Hazreti Cafer'e gönderdi. O ise Hazreti Hasan ve Hüseyin'in verdiklerinin iki mislini vererek, ''Önce onlara uğradığınız iyi olmuş. Çünkü önce bana gelmiş olsaydınız onlar zor durumda kalırlardı.'' dedi. Resulullah Efendimiz infakı ve ikramı öğrettiği gibi onun adabını da öğretirdi. Bir gün Ayşe radıyallahu anha kokusu biraz değişmiş bir eti sadaka olarak vermek istemişti. Efendimiz ona kendin yemediğin bir şeyi mi tasadduk edeceksin buyurdu. Yine Ayşe validemiz Allah Resulü'nün hoşlanmadığı bir yiyecek hakkında ey Allah'ın Resulü onu yoksullara verelim mi diye sormuştu. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendi yemediğiniz şeyleri vermeyiniz buyurdular. Resulullah Efendimiz nail olunan nimetlerin israf ve pintilikten muhafaza edilerek infakla bereketleneceğini öğretti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eve girdi ve yere düşmüş bir ekmek parçası gördü. Hemen onu alıp sildi ve yedi. Sonra şöyle buyurdu: "Ey Ayşe, nimete saygı göster. Eğer o bir kavmi terk edip giderse bir daha onlara geri dönmez." Zamanımızda yaşanan iktisadi krizlerin sebepleri üzerinde tefekkür etmek icap eder. İsraftan ne kadar uzak durabiliyoruz? Kendimize ne kadar, kendimizden başkasına ne kadar sarf edebiliyoruz? Peygamberimizin öğrettiği hususlardan biri de infakın sadece zenginlere mahsus bir keyfiyet olmadığıydı. Ümmetinin zengin olsun, fakir olsun her ferdinin infak ve ikram heyecanını yaşamasını arzu ederdi. Bir gün şöyle buyurdu: "Bir dirhem 100.000 dirhemi geçmiştir." Ashab-ı kiram "Bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü?" diye sorduklarında Efendimiz şu cevabı verdi: "Bir adamın 2 dirhemi vardı. Bunlardan en iyisini tasadduk etti. Yani malının yarısını sadaka olarak vermiş oldu. Diğeri ise hayli zengin biriydi. O da malının yanına varıp malından 100.000 dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti." Hazreti Osman radıyallahu anh malını Allah yolunda infak etmekle meşhurdu. Rahmet rüzgarları gibi her yöne hayır saçar, bir gün tasaddukta bulunur, ertesi gün köle azat eder, diğer gün fakir ve yoksulları doyurur, böylece vermek üzerine kurulu bir hayat yaşardı. Bir gün bir zat Hazreti Osman'a gelerek, "Ey mal sahibi zenginler, bütün hayrı alıp götürdünüz, malınızdan tasaddukta bulunuyor, köle azat ediyor, hacca gidiyor ve infak ediyorsunuz," dedi. Hazreti Osman, "Siz gerçekten bize gıpta ediyor musunuz?" diye sordu. O zat, "Evet, vallahi size gıpta ediyoruz," dedi. Bu sefer Hazreti Osman radıyallahu anh şu cevabı verdi: "Allah'a yemin ederim ki, bir kimsenin zorluk çekerek infak ettiği bir dirhem, çok malın bir kısmından infak edilen 10.000 dirhemden daha hayırlıdır." Hazreti Osman çok infak ettiğine güvenmiyor, tevazu ve mahviyet içinde amelini az görerek infaka devam ediyordu. Bu hakikatin bir başka tablosu şudur. Ubeydullah bin Abbas radıyallahu anhuma bir sefere çıkmıştı. Yanında azat etmiş olduğu hizmetçisi vardı. Yolda bir bedevinin evini gördüler. Ubeydullah hizmetçisine, "Şu eve gitsek nasıl olur? Oraya misafir olur, geceyi de orada geçiririz," dedi. Gittiler. Ubeydullah Hazretleri son derece güzel ve yakışıklı bir kişiydi. Bedevi onu görünce çok sevindi. Hanımına, "Bugün bize çok şerefli bir kişi misafir geldi," dedi. Bedevi onları ağırladı ve hanımına, "Misafirlerin için akşam yemeği var mı?" dedi. Hanımı, "Yok, sadece sütü sebebiyle küçük kızının hayat kaynağı olan şu koyun var," dedi. "Onu kesmemiz lazım. Kızını öldürecek misin? Velev kızımız ölecek bile olsa koyunu kesmemiz lazım." Sonra bedevi koyunu ve bıçağı alıp şu recizi söylemeye başladı: "Ey komşularım, kızımı uyandırmayın. Eğer onu uyandırırsanız hıçkırıklarla ağlar ve bıçağı elimden çekip alır." Sonra koyunu kesti, etiyle yemek hazırlayıp Ubeydullah Hazretleri ile hizmetçisine ikram etti. Ubeydullah Hazretleri bedevinin hanımına söylediklerini ve aralarında geçen konuşmayı işitmişti. Sabaha çıktığında hizmetçisine, "Yanında para var mı?" diye sordu. O da, "Evet, yol masraflarımızdan geriye kalan 500 dinar var," dedi. Ubeydullah radıyallahu anh, "Onu bedeviye ver," dedi. Hizmetçi, "Subhanallah, ona 500 dinar mı veriyorsun? Halbuki o senin için 5 dirhemlik bir koyun kesti," deyince de şu karşılığı verdi: "Yazıklar olsun sana. Vallahi o bizden daha sehavetli ve daha cömerttir. Biz ona sahip olduğumuz malın bir kısmını verdik. O ise bize malının tamamını cömertçe harcadı. bizi kendi tatlı canına ve çocuğuna tercih etti. Büyük bir îsarda bulundu. Cenab-ı Hak, gecemizi ve gündüzümüzü, bütün hayatımızı Sirac-ı Münir olan Fahri Kainat Efendimizin nuruyla nurlandırsın. Efendimiz'e en güzel şekilde ittiba edip onun muhteşem ahlakından nasipdar olabilen bahtiyarlardan eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2023 sayısında Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan Sahabeden Hatıralar başlıklı yazıyı paylaştık sizinle. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.